Ayrım 2.
Az gelişmiş toplumda devrim sınıfsal tabanını bulamadığından merkeziyetçi bürokrasi diktasına dönüşüyor. Bu diktalar tarihsel misyonlarına ihanet etmek istemiyorlarsa sınıfsal tabanlarını yaratmak, bu sınıfsal tabana denk düşen kültürel üst yapısal dönüşümü sağlamak zorundadırlar. Söz gelişi Çin buna güzel bir örnek. Harıl harıl endüstrileşmek isterken gerçekte rejimin tabanını oluşturacak proletaryayı yaratmaya, kültür devrimiyle de ülkenin kültürel ortamını derebeylik, mandarin üst yapısından arındırmaya uğraşmaktadır. Mustafa Kemal ulusal demokratik bir devrim yaptı. Bu devrimin sınıfsal tabanı ulusal burjuvazidir. Onun içindir ki Anadolu ihtilali bir yandan ulusal burjuvazi yaratmak peşine düşmüş, bir yandan Atatürk devrimleriyle kültürel ortamı feodal ümmet üst yapısından arındırmaya çabalamıştır. Sonraları kültür devrimine, başka deyişle Atatürk devrimlerine ağırlık verilmesi, iktidardan hoşlanan merkeziyetçi bürokrasinin yarattığı burjuvaziyi de denetim altında tutmak istemesinden kaynaklanıyor ki bu devrimin ikinci aşamasıdır, İnönü dönemi. Daha da ilginci, Mustafa Kemal'in devrimin başlangıcında yine Jacobinler gibi imtiyazsız sınıfsız bir toplum idealini benimsemesi ve savunması, Mustafa Kemal öğretisinde sonraları bazı hızlı toplumcuların dalga geçtiği imtiyazsızlık sınıfsızlık Marksist değil ansiklopedist anlamda kullanılmıştır. Teokratik feodal toplum hukuk düzeyinde eşit olmayan yasalar karşısında bir sürü ayrıcalıklının yaşadığı bir toplumdur ya, demokratik burjuva toplumu bunu siler. Zira o özgürlük, eşitlik ve kardeşlik ideallerine bağlıdır. Kökeni doğal hukuktadır. Ne var ki eşitlik anlayışı ekonomi düzeyine ulaşamaz. Hukuksal düzeyde kalır. Bunun içindir ki liberal burjuva toplumları içinde sosyalizm serpilip büyüyebilmiştir. Mustafa Kemal'in anladığı imtiyazsız, sınıfsız Türk toplumu, padişah veletlerinin daha 10 yaşında birinci ferik olamayacağı, vüzera ile ortak Galata bankerlerinin Beyoğlu'nda cirit atamayacağı, hakiki müstahsil olan köylünün nihayet insan onuruna kavuşacağı bir toplumdur. Hukuk düzeyinde dediklerini yapmadı diyebilir miyiz? Demediklerini niye yapmadığını sormak bilmem doğru olur mu? Kaldı ki okudukça göreceksiniz, anti-emperyalizmin 1920'ler aşamasında Mustafa Kemal mazlum milletlerde sınıfsal çelişkinin ikinci plana itilebileceği kanısında Sultan Galiyev'le beraberdir. Nasıl ki Türkiye'deki sınıfsal durumun irdelemesinde Şefik Hüsnü ile beraberse, 1920'ler Türkiye'sinde gayrimüslim ve komprador burjuvazi tasfiye edilir. Hele Rum, Ermeni, tüccar ve ağalarının Anadolu'da bıraktığı mal ve mülk ahaliye paylaştırılırsa klasik anlamda bir sınıfsal karşıtlıktan söz edilebilir mi? Şüpheli. Mustafa Kemal Balıkesir'deki bir söyleminde siyasal partilerin gerçekte sınıfsal çıkarları temsilen kurulduklarını belirtmiş, Anadolu'da bu bağlamda çıkarları çatışan toplumsal sınıfların tam anlamıyla oluşmadıklarını, bu yüzden de hepsinin halk kavramının kapsamı içinde düşünülebileceğini varsaymıştır. Başka deyişle emperyalizme karşı ulusal kurtuluş cephesiyle kazanılan siyasal bağımsızlık savaşından sonra ulusal emek cephesiyle Say Misak-ı Millisi ekonomik bağımsızlık savaşına yönelmek istemiştir. Yanlış hatırlamıyorsam İzmir İktisat Kongresi'nde şunları söyler. Geçmişte özellikle Tanzimat döneminden sonra ecnebi sermayesi memlekette ayrıcalıklı bir yere sahip oldu. Ve bilimsel anlamda denilebilir ki devlet ve hükümet ecnebi sermayesinin jandarmalığından başka bir şey yapmamıştır. Artık her uygar ülke gibi yeni Türkiye'de buna muvafakat edemez. Burası tutsaklar ülkesi yapılamaz. Peki buna nasıl karşı konulabilecektir? Nasıl bir programla? Cevap hazır. Programdan söz edildiği zaman adeta denilebilir ki bütün halk için bir say misak-ı millisidir ve böyle bir say misak-ı millisi etrafında toplanmaktan hasıl olacak siyasal şekil ise alelade bir parti niteliğinde düşünülmemek lazım gelir. Son cümleye dikkat isterim. Ulusal emek cephesi şundan belli ki her türlü halkın toplanacağı örgütü alelade bir parti niteliğinde düşünmüyor. Karşıtlıkları aşırı keskinleşmemiş toplumsal sınıfların emperyalizmle savaş halindeki bir ülkede birleşecekleri ortaklaşa bir cephe olarak düşünüyor. Bu tavır ve bu tutum yeryüzündeki bir sürü ilerici liderin 40 yıl kadar sonra zar zor ulaşabilecekleri bir bilinç aşamasıdır. Bize övünmek düşer. Atilla İlhan, Kavaklıdere, Ankara, Kasım 1980. Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi kafi değildir. Muhakkak ufkun ötesinde görmesi ve bilmesi lazımdır. Mustafa Kemal, 1930. Mustafa Kemal'e eğilmek. 1. Başlayış o başlayış. O itirafımı yapmış mıydım? Ben lise öğrenciliğim sırasında Mustafa Kemal'i önemsemezdim pek. Sosyalist geçindiğimden mi nedir? Varsa yoksa sosyalizmin babaları. Hiçbirinin adı dilimden düşmüyor. O tarihte dil bilmediğim, ülkede yoğun bir yasak olduğu için tek kitaplarını okumuş olmam olanak dışı. Çok iyi hatırlıyorum. Ara tara bir tek Ludwig Feuerbach ve klasik Alman felsefesinin sonunu bulmuştum Türkçe olarak. O da o kadar kötü çevrilmişti ki tek kelime anlayamamıştım. Olsun varsın. Yine de sosyalistliğimden yanıma varılmıyor. Yo, günahlarını almayalım. 40 yıllarında sosyalistler Kemal Paşa'yı küçümsemezlerdi. İktidarda olan milli şefe oranla basbayağı saygı duyarlardı ona. Ne var ki duygusal bir şeydi bu. Kemal Paşa'nın ne dedikleri ne yaptıkları üzerine eğilinmiş ne de doğru dürüst bir değerlendirme yapılmıştı. Beni bu işe sardıran bilir misiniz ki FKP üyesi bir Fransız arkadaşımdır. Bir akşam, akşam mıydı? Saint-Michel bulvarında otobüslerin fren lambaları kırmızı kırmızı pırıldarken sizin diyor devrimci bir lideriniz olacak. Adı neydi onun? Mustafa Kemal mi? Nedir tutumu? Sun Yat-sen'e göre nereye koyabilirsin? Sağa mı? Sola mı? Ana ilkeleri nelerdir? Vesaire. Dona kaldığımı hatırlıyorum. Söyleyebileceğim son derece genel, handise anlamsız şeyler. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastı, memleketi düşmanlardan kurtardı falan filan. Bir anda bu delikanlıyla Kota programının eleştirisi ya da tarihte şiddetin rolü üzerinde takır takır tartışabildiğimi, oysa onun bana ülkem, ülkemin devrimci lideri konusunda sorduklarını cevaplamakta aciz ve çaresiz kaldığımı görüp utanıyorum. Siz olsanız ne yapardınız? Bu işler burada ayaküstü olmaz deyip savuşturdum. Otele gider gitmez de Türkiye'de arkadaşlarıma yazıp Mustafa Kemal'in Söylevi ile Söylev ve Demeçlerinin 3 kitabını ya da o zaman henüz 2 miydi? İstedim. Başlayış işte o başlayış. Şimdi sık sık içine düştüğümüz çetrefil bir durum ya da bir çıkmaz karşısında Mustafa Kemal düşüncesine başvuruyor. Onun devrimciliğini İsmet Paşa'nın körlettiğini ileri sürüyorum ya. Bu türden çıkışlar yapan herkese olduğu gibi bazı genç bilim adamları ya da devrimciler hemen damgayı basıyorlar İnönü düşmanı. Biz ünlü deyimiyle 40 kuşağının toplumcuları, o tarihlerde İnönü diktasının belasını çektiğimiz, işimizden olduğumuz, tabutluklarda yattığımız için İnönü düşmanı sayılıyoruz. Bu da demokrasi kahramanı İsmet Paşa'yı doğru değerlendirmemizi engelliyor. Daha da kötüsü, Kemal Paşa'nın diktatörlüğünü, zalimliğini, asıp kesiciliğini görmezden gelmemize neden oluyor. Oysa Kemal Paşa kurtarıcı murtarıcı ama gerçekte demokrasi düşmanı bir adam. Onun döneminde Türkiye nefes alamamış, buna karşılık İnönü şahıs tahakkümüne karşı unutulmaz bir demokrasi mücadelesi vermiş vesaire vesaire. Önce şunu mu demeliyim bilmem. Genç bilim adamları ve devrimciler büyük çoğunluğuyla İnönü'nün Menderes-Bayar ikilisine karşı giriştiği biçimsel özgürlükler savaşımı döneminde yetişmiş kişiler. O zamanki havaya uygun olarak koşullanmışlar. Sanıyorlar ki Menderes-Bayar ikilisinin tahakkümü sahiden bir faşizan diktadır da İsmet Paşa ve onun artık ne mal olduğu gittikçe daha iyi anlaşılan CHP'si batılı anlamda liberal ve demokrat bir özgürlük partisidir. Önce bu yanılgı düzeltilmeli. Demokrat Parti iktidarı tahakküm babında Milli Şef dönemindeki CHP diktasının eline su dökemezdi. Hepsini bırakın, sadece muhalefet olarak siyasal partilerin ve basının varlığı bütün karşılaştırmaları geçersiz kılar. İyi kötü demokratik bir ortam içinde eski diktatör İsmet Paşa'nın özgürlük mücadelesi vermesi, o dönemde çocuk ya da liseli genç olanları belki Paşa'nın özgürlükçülüğüne inandırmıştır ama Mustafa Kemal dönemindeki bazı özgürlükleri aynı İsmet Paşa'nın nasıl silip yok ettiğini görmüş olanları kandıramazdı, kandıramıyor. Diyeceğim, gençler eski kuşağın toplumcularını Mustafa Kemal'i abartmak, İnönü'ye düşmanlık etmekle suçlarken farkında olmadan yanlış bir İnönü hayranlığına düşüyor. Bu yüzden ölçüleri karıştırıyorlar. Nasıl mı? Basit. Menderes-Bayar ikilisi de çevrelerindeki baskı yanlısı, soğuk savaşçı yönetici ekipte Atatürkçü geçinmiyorlar mıydı? İşte tamam. Atatürk de bunlar gibi ceberrut ve mütakim bir adam. Oysa İnönü onun tam karşıtı. Gücü tartışılmaz bir diktatörken kendi arzusuyla demokrasiye inanan, bunu uygulamaya kalkıp kaybettiği ilk seçimlerde iktidarı bırakan büyük lider. Türkiye demokrasiye geçmeseydi San Francisco konferansına katılamayacak, savaş sonrasında müttefiklerin hazırladığı bazı olanaklardan yararlanamayacaktı. Bu bir. Kırım'da Nazilerin kurdurduğu Tatar Cumhuriyeti dolabında Saraçoğlu'nun ve Von Papen'in fırıldakları vardı. Bu yüzden Rusları kızdıracağını biliyordu. Batılıları hoş görünmek zorundaydı bu iki. Bunlar da olmasa Enver Sedat sisteme dahil olur olmaz neden demokratlaşmaya başladıysa İnönü de ondan başlamıştı bu üç. Yoksa Türkiye'yi Franco İspanyası ile bir tutacaklar, Birleşmiş Milletler'in dışında bırakacaklardı. Kaldı ki milli mücadeleye muhalefetli meclisle başlayıp sonraları her fırsatta partilerin kurulmasını özendiren İsmet Paşa değildi. Kemal Paşa idi ya. 19 Şubat 1979. 2. Cumhuriyetin hakkını cumhuriyete. O tarihte Akdeniz postasında deniz yollarının en köhne gemileri yapardı. O tarih dediğim 40 yıllarının sonu mu oluyor? Sirkeci'den kalkıp yukarı Marmara limanlarını dolaşarak Edremit'e bilmem kaç günde varıyoruz ki yalnız Çanakkale Boğazı'ndan geçişimiz bile başlı başına bir serencam. Ben bu yolculuğun hikayesini Abbas Yolcu adındaki yolculuk notları kitabımda anlatmışımdır. Aklımda yanlış kalmadıysa bir yerinde derim ki bütün yol boyunca kıyılarımız bir zindan karanlığı içindeydi. Geceleyin Küpeşte'den baktın mı deniz nerede bitiyor, kara nerede başlıyor ayıramazdın. Yurt kıyılarında uzak uzak deniz fenerlerinden başka hiçbir canlı şey kalmamıştı. O zamanki bu saptama ne kadar doğruysa bugün aynı yolu yapanların hiç de o eski karanlık ve ıssız görüntüsüyle karşılaşmayacağı o kadar doğrudur. Bırakın 25 yılda Türkiye'nin elektrikle daha barışık bir yaşantıya girdiğini, çoğu sahil kasabalarının uzaktan küçük saman yollarına döndüğünü, yalnız başına turizm çılgınlığı bile kıyılar boyunca öylesine sık, öylesine bol tesis oturtturmuştur ki Anadolu kıyıları ışıktan kolyelerle süslenmiştir. Cumhuriyetin katkılarından biri daha. Romanlarımdan birinde ise Kurtlar Sofrası'nda mı Kuvayi Milliye kuşağından bir yaşlı kahraman der ki, cumhuriyetçi olmanın ne büyük bir inkılapçılık demek olduğunu anlatamadık. Herkese padişahın kovulması, halk hakimiyeti rejiminin getirilmesi oyuncak geliyor. Cumhuriyetin ne büyük bir yenilik hamlesi olduğunu genç nesle anlatabilseydik, cumhuriyetçi kuşaklar başlangıçtaki atılımı sürdürebileceklerdi. Doğru, anlatamamışlardır. Bizim kuşak ki düpedüz cumhuriyet kuşağıdır, o bile cumhuriyetçiliği inkılapçılık saymamış, cumhuriyeti ilan eden, ondan sonraki gelişme adımlarını atan adamları bir bürokrat oligarşisinin kalantorları olarak görmüştür. Öyledir ama bu cumhuriyetin varlığını da tek dereceli serbest seçimle somutlaşmasında gölgelemez. Nasıl ki cumhuriyet yönetiminin Anadolu toprağını karınca kararınca şenlendirdiğini gölgelememelidir. Bugünkü Türkiye, cumhuriyet rejiminin devraldığı Türkiye midir? Buna evet diyebilecek Türk vatandaşının çıkabileceğini sanmıyorum. En gözü kanlı padişahçı da, en insafsız Kemal Paşa ya da İsmet Paşa düşmanı da olsa, hiç kimse geçmiş yılların bu ülkeye kattıklarını gözü kapalı yadsıyamaz. Bırakın temel bazı sağlık sorunlarıyla eğitim sorunlarının kökünden çözümlenmiş olmasını, gerçekleşmiş kadarıyla sanayileşme, ulaşım, iletişim, güvenlik vesaire altyapı olanakları hep onun eseridir. Bugün her ilde en az bir fabrika bacası. Fakat hayrola, bana ne oluyor? Güneş mi çarptı da böyle durup dururken açık bir cumhuriyet savunmasına giriştim. İki şeyi çok yanlış buluyorum, onları belirteceğim de ondan. Birincisi, bazı delikanlılarımızda fark ettiğim cumhuriyeti küçümseme eğilimi. Bunlara bakarsanız Mustafa Kemal hiçbir şey yapmamış. Cumhuriyet Anadolu halkının kaderine hiçbir değişiklik getirmemiş. Hep yerinde saymışız. O kadar ki bugün herhangi bir üçüncü dünya ülkesi bile bizden ileride bulunuyormuş. Bu iddialar ipe sapa gelmez iddialardır. Hangi istatistiğe başvursanız çürültürler. Bırakın istatistikleri, yaşı cumhuriyetle bir olanlar ülkenin nasıl geliştiğini, toparlandığını gözleriyle görmüş, elleriyle tutmuşlardır. Salaklığın alemi yok. Türk halkına sana hiçbir şey yapmadılar demek hem yalan söylemektir hem onun gözünde yalancı durumuna düşmektir. O neler yapıldığını bilmez mi sanırsınız? Hele bu iddiaları Osmanlıcı tezlere bağlayanları hiç ciddiye almayın. Zira Osmanlı'nın 1919'da cumhuriyeti yapacak olanlara nasıl bir ülke bıraktığı büyük söylemin başında saptanmıştır. Bütün Anadolu atölye sayısı düzineyi bulmuyordu. Motorlu araç 10-15 kadardı. Her tarafın fiili düşman işgali altında olmasından başka. Bir de bugün gidin bakın, kalbinize elinizi koyun, kararı öyle verin. İnsaf diye bir şey vardır. Bir de kendilerini daha akıllı sayanlar var. Diyorlar ki evet, Cumhuriyet rejiminde bazı gelişmeler olmuştur. Ülke daha derlenmiş, toparlanmış, eğitim, öğretim ilerlemiş, sanayileşme ucundan ucundan başlamıştır. Fakat işte bu fakat müthiş. Zira arkasından şu geliyor. Canım, böyle bir ilerleme her ülkenin doğal ilerlemesidir. Bu kadar uzun bir zaman parçası içinde nasıl olsa buna benzer şeyler gerçekleştirilecekti. Bu bakımdan yapılanları Cumhuriyet'in başarı hanesine kaydedemeyiz. Böylelerine cevap yerine başka bir sorun var. İyi ama Osmanlı rejimi son 200 yıl içerisinde acaba neden zaman içinde doğal ilerlemeyi gösterememiş de batmıştır, bizi de batırmıştır. Buna karşılık Cumhuriyet rejimi 50 yıl içerisinde o batmış ülkeden pekala eli ayağı düzgünce yepyeni bir devlet çıkarabilmiştir. Ha işte bu soruya karşılık veremezler. Zira eleştirileri sağduyunun gereklerini taşımamaktadır. Olumsuzluğu devrimcilik, disiplinsiz isyancılığı ilericilik sanmaktadırlar. Söz uzadı ama bir iki şey daha ekleyeceğim. Cumhuriyetçilik önemli bir inkılapçılıktır. Cumhuriyetçiler basbayağı inkılapçılardır. Bir kere bu kabullenilecek. Peki ya sosyalist eleştiri? Ha, ona gelince onun da temeli var. Cumhuriyetçilik kısmen liberal, kısmen dikte altında gerçekleştirilmiş bir kalkınmayı halk yığınlarının sırtından bir endüstri burjuvazisi yaratmakta. Yarattığı bu burjuvaziyi semirtip mutlu kılmakta kullanmıştır. Eğer düzen toplumcu tutulsaydı hem bu yapılandan çok daha fazlası yapılabilirdi hem de bu halka çok daha ucuza mal olabilirdi. Üstelik son 25 yıllık yönetimlerin Cumhuriyet ilkelerine de ters düşen uygulamaları sonucu içine yuvarlandığımız bağımlılık çukuruna yuvarlanılmazdı. Eleştirmek yatsımak değildir, yeni bir ölçüyle değerlendirmektir. Toplumcunun elinde pırıl pırıl diyalektik ölçütü varken toplumcu geçinenlerin dangalakça inkarları devrimcilik sanması insanı üzüyor basbayağı. 29 Temmuz 1975 3. İki ölçüt. Hepimiz toplumcu geçiniyoruz. Toplumsal olayları sosyalizmin bilimsel yöntemiyle değerlendirdiğimizi sanıyoruz ya, gerçekten öyle mi? Gerçekten bütün olaylara uyguladığımız değerlendirme yöntemi ve ölçütü bir ve aynı mı? Hemen karşılık vereyim, hayır. Aramızdan çoğu Türk halkı ve Türkiye ile ilgili sorunlara başka, Türkiye dışındaki ülkeler ve onların halkları ile ilgili sorunlara başka gözle bakmakta, başka ölçütlerle değerlendirmeler yapmaktadır. Gerçekte bu elbette sosyalizmin bilimselliğinin de gerçek yönteminin de farkında olmadığımızın bir işareti sayılabilir. Fakat biliyorsunuz öyle havaya konuşmayı sevmem. İddiayı hemen somut bir kanıta oturtmaktan hoşlanırım. Bu ölçüt ikiliği değerlendirme çarpıklığı üzerinde iki örnek seçtim. Onların üzerinde konuşarak durumu daha açık göreceğiz. Nazım'ın Kuvayi Milliye Destanı nasıl başlar hatırlıyor musunuz? Pek ünlü bir giriştir. Türk halkını över. İşçisinden köylüsüne, üretim dallarını birer birer sayarak herkesi sıralar. Destanımızda yalnız onların maceraları vardır diye bağlar. Şimdi diyeceksiniz ki Nazım'ın destanının konuşacaklarımızla ilgisi ne? Çok. Kuvayi Milliye Destanı temel olarak Türkiye'nin anti-emperyalist bir savaş verdiği fikri üzerine kurulmuştur. Nazım Hikmet o eşsiz şiirinde bu anti-emperyalist savaşı Türk halkının bütün kademeleriyle verdiğini hemen her toplumsal kattan belirli tipler alıp işleyerek gösterir. Nazım gerek sosyalist olarak gerekse Kuvayi Milliye'ye bizzat katılmış, katılanları görmüş, aralarında yaşamış biri olarak yaptığını bilinçle yapmıştır. Kaldı ki Kurtuluş Savaşı'nda süngüsüyle düşmanın üzerine gidenlerin eşraf ya da bürokratlar olmadığı, bildiğimiz Mehmetler yani köylüler, işçiler, yoksul halk olduğu besbellidir. Yalnız 10 bin dolayında şehidimiz vardır ki hepsini eşraftan sayamazsınız herhalde. Künyelerini kurcaladığımız zaman her birinin Anadolu'nun bir bucağından kopup gelmiş halktan erler olduğunu hemen görürsünüz. Bilinen şeylerimi yineliyorum? Hayır. Belirli bir süreden beri Türk toplumcuları arasında Türk Kurtuluş Savaşı'nın halka rağmen yapıldığı iddiası yayılmakta. Eşrafla bürokrasinin bir marifeti gibi konulmakta. Hatta istiklal mahkemelerinde asılıp kesilenlerin cephedeki şehitlerden fazla olduğu gibi bazı hayali kanıtlar da ileri sürülerek mücadelenin çapı da önemi de küçültülmek istenmektedir. Bunları diyenler akıllı, bilimsel solcular oluyorlar da tam tersini söyleyen Nazım Hikmet yanılgıya düşmüş solcu oluyor, öyle mi? Gülerim. Şimdi gelelim öteki ölçüte. Şu bizim Kurtuluş Savaşı'mızı halkımıza rağmen yaptığımızı sanan şaşkınlar, beride Rus devriminin bütün Rus halkının gönüllü katılmasıyla olduğunu rahatça savunurlar. Lenin çıkmış, zaman tamam bugün demiş. bütün Ruslar sosyalizm için ayağa kalkmışlar sanki. Oysa biraz tarihle ilgilenen herkes de bilir ki Türkiye'de Mustafa Kemal Paşa'yı ve kurtuluş mücadelesine karşı padişahı yani halifeyi de arkasına alarak halk arasında kışkırtma yapan emperyalistler ufak tefek isyan ocakları kurabilmiş ama bir iç savaş tahrik edememişlerdir. Rusya'da ise iç savaşın daniskasını örgütleyecek kadar taraftar da bulabilmişlerdir, savaş da yapabilmişlerdir. Ama bizim bilimsellere sordunuz mu, Kurtuluş Savaşımız halka rağmendir, onların devrimi halkla beraber. Dahası var, hem de güzeli. Mustafa Kemal Paşa demokratik bir devrimin lideridir. Zaferden sonra 10 yıl gibi kısa bir süre yaşar ve ölür. Bu arada demokrasi bütün sonuçlarıyla gerçekleştiremez. Bu yüzden bizdeki sözde bilimsel toplumcu takımı tarafından yerilir. Diktatörlükle bilmem neyle suçlanır. Şimdi sıkı durun. Sosyalizmi kuracağım, komünizme doğru gideceğim diyen Lenin, iktidar olduktan kısa bir süre sonra NEP uygulamasına geçer. Yani ufak çapta kapitalizme döner. Kimse gık demez. O da kısa süren iktidarında vaat ettiklerinin çoğunu gerçekleştiremez. Nedense mazur görülür. Burada da iki ölçüt yok mu? Eğer devrim liderlerini nihai amaçlarını gerçekleştirme oranlarıyla değerlendiriyorsak, Lenin'le Mustafa Kemal Paşa 3 aşağı 5 yukarı ayrı amaçlar, ayrı devrim düzeylerinde aynı gerçekleştirme oranı içindedirler. Lenin'in yaptıkları yeterli, geri dönüşleri, ileri atılışları yerindeyse Mustafa Kemal'inkiler de öyledir. Fakat hayır. Lenin NEP uygulamasına geçer, solundan şiddetle eleştirildiği halde bizim bilimsellerin gözünde doğru ve haklı hareket etmiş olur. Mustafa Kemal devrimi tehlikede görünce takrir-i sükun kanunu çıkartır, diktatörün önde gideni eğri ve haksız sayılır. Hem de bizzat Lenin tarafından kişiliği, yaptığı iş gerçek bilimsel gözle ele alınıp bal gibi takdir edildiği halde. Gerçekte bu iki ölçütlü kafa, emperyalist batının sömürdüğü ülkelere zorla benimsettiği bir aşağılık kompleksinin en tehlikeli ürünüdür. Az gelişmiş sosyalistler arasındaki beliriş biçimi de bu. 18 Ekim 1975 4. Tarih tanıktır. 40 yıllarında İnönü diktası Mustafa Kemal hareketinin anti-emperyalist niteliğini unutturmaya çalışırken bunun altını çizen kimlerdi bilir misiniz? Cezaevinde süründürülen, sürgünden sürgüne gönderilen solcular. Açın o yıllarda yayınlanmış dergileri, gazeteleri açıkça görürsünüz. Buna ne hacet, Nazım Hikmet Kurtuluş Savaşı destanını tam da o yıllarda yazmamış mıdır? Talihin şu garip cilvesine bakın ki 70 yıllarının solcuları Kurtuluş Savaşı'nın anti-emperyalistliğine dudak büküyorlar. Dudak büküyorlar değişim kibarlığımdan. İçlerinde Kemal Paşa'yı faşistlikten İngiliz ajanlığına kadar türlü boyaya boyayanı çıkıyor. Düşündüm ki böyle bir günde sosyalist hareketin en büyüklerince Mustafa Kemal nasıl değerlendirilmiş onu göstermek en iyisidir. Aşağıdaki satırların her biri sosyalist hareketin en büyük adları tarafından imzalanmıştır. Gençlerimizin dikkatini arz eder. Şu sözler Mustafa Supi'nin. Elimizde kalan bir parça toprakla bir dilim ekmeği bu zalim ve yağmacı Avrupa ve Amerikan emperyalistlerine kaptırmamak, bu gözü doymaz emperyalist ve arlanmaz Yunan istilacılarına karşı direnmek kutsal görevimizdir. İstilacılara kuyruk olup memleket ve halkımızı kulluğa düşürmeye çalışan İstanbul hükümetine karşı baş kaldıran ve Rusya İşçi ve Köylü Şuralar Cumhuriyeti ile kol kola giden Anadolu devrimcilerine her türlü yardımı yapmak birinci işimizdir. Şu sözler Şefik Hüsnü'nün. Anadolu fetihler peşinde koşturulan Yunan ordularından temizlendi. Türk köylüsü ve yoksul halkı dünya kapitalist soyguncularına bilmeyerek alet olan Yunan emekçilerinin oluşturduğu saldırgan orduları kovmak için tarihte eşi az görülen bir kahramanlık ve yiğitlikle savaştı. Şu sözler Bakü Şark Milletleri Kurultayı nihai bildirisinden. Kurultay, Doğu halklarını ezen ve sömüren ve dünya emekçilerini kölelik altında tutan dünya emperyalizmine, en başta da İngiliz ve Fransız emperyalizmine karşı mücadele eden bütün Türk savaşçılarına duyduğu yakınlığı ifade eder.